Ayrım 15, Yokuşta Yürüyen Adam, Şıhça Yavuz, sayfa 172. Konuşan, yazan, direnen insan, Erdal Atıcı. Belleğimi yokluyorum, onu ilk nerede gördüm, nerede tanıştık, nerede konuştuk. Şiirsel güzellikteki anlatımını ilk nerede soluk almadan dinledim diye. Köy enstitüleri ile ilgili toplantılara katılmaya başladığım ilk günlerde dikkatimi çekmişti Musa Uysal, yani emmi. Beyaz saçlı, gözlüklü, sırım gibi bir ihtiyar delikanlıydı. Toplantı olacak salona erkenden geliyor, orta sıralara oturuyor ve toplantının başlamasını bekliyordu. Toplantı başlayınca da büyük bir ciddiyetle dinliyor, sonunda da salondan ayrılıyordu. 1990'lı yıllar, aradan 10-15 yıl geçmiş. Köy enstitüleri ve Çağdaş Eğitim Vakfı'na gelip gitmeye başladıktan sonra daha sık görmeye başladım Musa emmiyi. Yine olağanüstü ciddiyetiyle konuşulanları dinliyor, kendi konuşmaya başladığında da dinletiyordu. Yaşayan tarih gibi birçok olaya tanık olmuş, birçok kişiyi tanımıştı. Fakir Baykurt'u ölüm yıl dönümünde anacaktık. Musa emmi de düzenleyeceğimiz panelin konuşmacıları arasındaydı. Konuşmacıları saptarken fakirin yanında bulunmuş, onunla birlikte çalışmış olanlar tercih edilmişti. Musa emminin TÖS döneminde fakirle birlikte çalıştığını, fakire muhalif gruptan olduğunu söylemişlerdi. Emminin söyleyecekleri benim gibi bir fakir hayranı için önemliydi. Bu kez ben Musa emmiyi dinlemek için en ön sıralara oturdum. Emmi fakir Baykurt'u ve onunla ilgili anılarını anlatmaya başladı. Anlatımı alaköpüklü bir nehir gibi coşkuluydu. Son derece içten, candan bir halk adamı vardı karşımda. Aradan bunca yıl geçti, o konuşmanın büyük bir bölümü hala belleğimdedir. Konuşmasının bir yerinde, biz o zamanlar hızlı devrimciydik, fakiri geride buluyor ve acımasızca eleştiriyorduk. Çok mücadele ettik onu başımızdan düşürmek için. Ama bugün geldiğimiz noktada onun hepimizden daha çok büyük bir devrimci olduğunu düşünüyorum. Tarih onu haklı çıkardı. Sonraki günlerde Köy Enstitüleri ve Çağdaş Eğitim Vakfı'nda Mustafa Aydoğan, İlhan Alkan, Mahmut Makal, Talip Apaydın, Pakize Türkoğlu, Abdullah Özkucur, Ali İhsan Güvenç, Halit Çelenk, Nedim Şah Hüseyinoğlu, Niyazi Altunya, Mustafa Gazalcı, Profesör Doktor Ayşe Baysal, Profesör Doktor Tahir Hatipoğlu, Remzi İnanç, Mehmet Aydın, Doktor Engin Tonguç, Nadir Gezer ve burada adını anamadığım topluma önderlik etmiş ve karanlıkları aydınlatmak için savaşmış nice insanla tanışmak, söyleşmek, dost olabilme olanağı bulmuştum. Musa emmiyi de vakıf çalışmalarım sırasında daha yakından tanımıştım. Musa emmiyle vakıfta karşılaştığım zamanlar öğretmenliğini, yazarlığını, yaşadıklarını, cezaevinde geçen günlerini ve TÖS'teki çalışmalarını sık sık konuşuyorduk. Anlattıklarını dikkatle dinliyordum. Köy enstitüleri ve Çağdaş Eğitim Vakfı benim gibi genç bir öğretmen için yaşam üniversitesiydi. Onlardan çok şey öğrendim. Dinlediklerimin çoğunu not almaya çalıştım. Kim bilir belki bir gün ortaya çıkarırız ve Türkiye'nin aydınlanmasının, gelişmesinin, ele avuç açmadan uygar dünyaya katılmasının önü nasıl kesilmiş, köy enstitülerini kapatarak bu ülkeye nasıl ihanet edilmiş daha net görürüz. Musa emmi ile dostluğumuz arttıkça onun üretken bir yazar olduğunu, yayın yaşamına da 65 yaşından sonra başladığını öğrendim. Nereden nereye, sokakta sözleşmiştik gibi anı kitaplarıyla başlayan kitap yazma serisi, Üç Atlı adlı belgesel romanını sürmüştü. Dördüncü kitabı öğretmenlerin ağabeysi Hamdi Konur'u anlattığı Bir Aydınlık Ağacı, son kitapları da kalemim kaydı ve tıkıydı. Son iki kitabını 2002 yılında Köy Enstitüleri ve Çağdaş Eğitim Vakfı'nda adıma imzalayıp vermişti emmi. Kısa sürede ilgiyle ve beğeniyle okumuştum. Özellikle Tıkı adlı öykü kitabında halkı bilinçlendirmeye çalışan Nefise öğretmeni, kasabanın kısa boylu kabadayısı Tıkı'yı unutmak olanaklı mıydı? Ya Tıkı'yı hapishanede ziyaret eden Şerafettin öğretmen? Kemal Tahir'le ilgili sözleri, insanın belleğinde öğretmenlerle ilgili olumlu, güzel, aydınlık izler bırakıyor eser. Ortacalı yıllar kitabım çıktığında köy enstitülü ağabeylerime birer tane imzalayıp vermiş ve sevincimi paylaşmıştım. Musa emmiye de imzalamıştım bir tane. İnsanın ilk kitabını yayımlaması çok önemliymiş, bunu yaşayarak öğrendim. Kitap hakkında olumlu sözler söylendikçe, güzel yazılar çıktıkça insanın başı göğe erecek gibi oluyormuş. Ortacalı yıllar yayınlanalı 2 ay kadar olmuştu. Bir gün Musa Emin'in bana yazdığı mektup elime geçti. Emmi uzun süredir ortalarda görünmüyordu. Sağlık sorunları yüzünden hastaneye yatmış, benim kitabı da orada okumuş. Okumakla da kalmamış, büyük bir duyarlılık göstererek duygularını mektuba dökmüş, mektubu da bana ulaştırmıştı. Mektubu okuduktan sonra öyle duygulandım ki kimselere görünmeden odama çekilip hüngür hüngür ağladım. Beni ağlatan Anadolu insanının doğusuyla batısıyla her yerde çektiği çileler ve sıkıntılardı. Emmi benim yaşadıklarım ve kendi yaşadığı olaylar arasında benzerlikler kurmuş, o güzel anlatımıyla kağıda dökmüştü. Ben yaşadığım sürece yüreğimin bir köşesinde saklı kalacak olan bu mektubun bir bölümünü buraya alarak okuyucuyla paylaşmak isterim. Sevgili Erdal Atıcı, Yörük anası Akkızcan'ın torunu merhaba diye başlayan mektup, ben kitabını Hacettepe Hastanesi Üroloji bölümünde yatarken okudum diye devam ediyor, emmi sonrasında duygularını şöyle ifade ediyordu. Mergenli köyünden Karagözlü Ayşe'nin öyküsü çok etkiledi beni. Ayşe'nin öyküsü bir başka, bizim oradan Sefure'nin öyküsü bir başka. Anadolu kadınının çilesi bu, yazgısı böyle deyip geçemeyiz ki. Çünkü izi gözümüzde, yarası yüreğimizdedir. Sizi yürekten kutlamamızın nedeninin ne olduğunu biliyor musunuz? Yörenizden, dağınızdan, taşınızdan kopmamış olmanız. İnsanları adları, lakapları, özelliğiyle, dağı taşı güzelliğiyle bize iletmenizdir. Bizi Ortacalı yaptınız. Ortacalılar hep böyle mi diyesi geliyor insanın. Sevgili Erdal, aramızda 37 yıl var. Böyle olsa bile beni yine aldınız, geçmişe götürdünüz. Şu Anadolu insanı ne kadar da birbirine benziyor dedirttiniz. Sen ninenle Burdur İnsuyu mağarasına gittiğini anlatırken ben ninemle Havza kaplıcalarına gittiğimi anımsadım. Hem seninle Akkızca ile yolculuk yaptım, hem Emine ninemle tek atlı at arabasıyla Havza yollarında yürüdüm. Siz Aşı Dağı'na çadır kurarken ben bizim Kırklar Dağı'nda Yörük Yahya Bey'in konuğuydum. Tereyağı da yumurta pişirmişler, kaymaklı yoğurtla karnımı doyurmuşlardı. Yahya Bey bir de espri yapmıştı. Yörüğün yiyeceği yoğurtla süt, söyleyeceği vırt zırt. Kim bilir, bu espri o zaman Aşı Dağı'nda da söyleniyordur. Gördün mü Erdal, Ortacalı yıllar yapıtınız beni nerelere götürdü. Usuma neler getirdi, sizi bir kez daha candan, yürekten kutluyorum. Sizi en güzel anlatan emekli işçi Ali İhsan Tuncalı'ya katılıyorum. Yeni yapıtlar dileğiyle gözlerinden öpüyorum. Musa Uysal, emmi. 2-6-2004, emekli öğretmen. Yurdumun güzel, çileli, dirençli insanlarından Musa emmi. Eğilmeden, bükülmeden bir kavak ağacı gibi dimdik yaşayan, adam gibi adamlarından Musa emmi. Dilinle, kaleminle, yüreğinle sen çok yaşa emmi. Çok yaşa da biz gençlere daha fazla ışık ol, daha fazla önümüzü görelim, daha fazla ışıklansın karanlıklar emmi. Sen çok yaşa da daha çok söyleşelim, konuşalım emmi. Özlemini yaşam boyu duyduğumuz yaşamın bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine olduğu nice nice güneşli güzel günlere, yıllara. Yarım yüzyıllık emmi, Aydın Aydemir. Bilmeyenler de öğrenir zamanla, yürekleri kanatan zulmün beslenip semizlediğini kanla. Musa ağabeyle 40 yılı aşkın bir dostluğumuz var. Bu dostluk aynı zamanda bir yaşam ve eylem birlikteliğidir. Bu birliktelik yalnız ikimiz arasında kalmamış, ailemizi ve çocuklarımızı birbirine kaynaştırmış, kardeş yapmıştır. Musa ağabeyin 3 kızının da öğretmeni oldum. Onların öğreniminde benim de payım olduğu için onurlandım. Musa ağabey 4 çocuğunu tek maaşla gidebilecekleri yere kadar götürdü. Oğlu, bir kızı doktor, diğer kızlarının biri profesör doktor, diğeri resim öğretmeni oldu. Anneleri Ayşe abla tanıdığım kadınların pek azında gördüğüm bir özveriyle, akıl almaz bir tutumlulukla, gereğinde bir çöpün bile yeri olduğunu saptayarak aileyi muhannete muhtaç ettirmedi. Musa ağabeyi bir yazının dar çerçevesine yerleştirmeye benim kalemim ve gücüm yetmez. Biliyorum, özetleyerek yazdığımla yetineceğim. Yalnız şu kadarcığını yazımın başında söylemek istiyorum. Musa Uysal'ı yaşamı ve yapıtlarıyla en yakından tanıyan insanlardan biri benim. Birlikte öğretmen örgütçülüğüne başladığımız, Türkiye İşçi Partisi ile manen bütünleştiğimiz, faşist darbelerden çektiğimiz yürek vurgunlarımız, çocuklarımıza yapılan haksızlıklar ve dayanışmalarımız, o günlerin sevinci, heyecanı, mutluluğu ve çileleri. Atilla İlhan'ın dizelerinde olduğu gibi, öksüz bir cigara gibi iki nefesle bitirdik. Sonuna geldik birlikte başladığımızın. Musa ağabey iki ayakların ikiye ayrıldığını, ezenler ve ezilenleri çocukluğunda keşfeden bir insan, henüz ilkokul öğrencisiyken ezenin karşısında ezilenden yana tavır koyarak. Şu küçücük örneği birlikte okuyalım. Adı Ayşe, soyadı Çabukan'dı. Çabukan'ın anası yoktu. Aslında benden başka kimsesi yok gibiydi. Hani bir atasözü vardır, anası olmayanın babası da olmaz. Babası da pek ilgilenmezdi. Bir analığı vardı Çabukan'ın, ceberrut mu ceberrut, zavallıyı her gün döverdi. Kösengi, yani ucu korlu odun ile elini ayağını dağladığı bile olurdu. Analığı kışın en soğuk günlerinde mitiller içinde yüklük yerinde yatırırdı. Bir gün soğuktan olacak altına kaçırmış, analığı tutmuş yavrucağı kızgın saç ayağına oturtmaya çalışıyor. Çabukan minik ellerini açmış, yuvasından düşmüş yavru kuş gibi çırpınıyor, ağlıyor, yalvarıyordu. Elinden aldım, bizim eve götürdüm. Bir zaman daha ağladı, susturamadık. Anam çok üzüldü. Akşam evlerine götürdüm. Anam hiç yollamak istemezdi ama korkardı analığın şirretinden. Evlerinin önünde görünce Çabukan'ı vahşi bir hayvanın avına saldırdığı gibi kızcağızın üzerine atıldı, boğmaya başladı. Dışarı fırlamamla analığı taş yağmuruna tutmam bir oldu. Bıraktırdım, korkmuştu ceberrut kadın. Komşular geldi analığa, bu Musa deli bir çocuk, korku yok onda. Gözleri dönünce katile benziyor. Ne olur ne olmaz, kafana bir taş vurur ölürsün dediler. Böylece baskının ve zulmün bir kısmı kalktı Çabukan'ın üzerinden. Korkmuştu analık. Evleninceye kadar hep çekti zavallı talihsiz bacım. Nereden nereye? Musa ağabeyin babası hapisteyken kimseye sormadan kara danayı pazarda satması, parasını üçe ayırıp payın birini mahpushanedeki babasına, diğerini anasına vermesi, kalanıyla da köy enstitüsüne gitmesi, oradaki öğrenciliği ve bir sömestri tatilinde bir arkadaşıyla yaya olarak bellerine kadar karda kurt izlerinden günlerce yürüyerek Ilgaz Dağı'nı aşması başlı başına bir romandır. Doğanın acımasızlığı karşısında gösterdikleri bu ölümcül direnç, onun gelecekte neleri yapmaya kadir olduğunun göstergesiydi. Çalıştığı her köyde küsleri barıştıran, yoksulları koruyan, deli doluları sevgiyle ıslah eden, çevresinde 40 yıllık dost çemberleri oluşturan ve bunları olağanlaştıran davranış ve eylemleri unutulmamıştır. En zor koşullarda umutsuzluğa kapılmamıştır. Kaygı duymuş, üzülmüş, ağlamıştır ama hiç karamsar olmamıştır. Hapishanede onunla yatanlar bilir, en kötü koşullarda bile mizahı elden ve dilden bırakmamış, söylenecek ağır sözleri şakanın inceliği ve içtenliği de söyleyerek ara buluculuk yapmış, ağlara ödün vermeden orada da öğretmen olmanın sorumluluğunu taşımıştır. Çanakkale'den başlayıp İmralı'da tamamladığı mahkumiyeti, oluşumu, gelişimi ve sonuçları da hukukçularımıza sunulacak bir ibret belgesidir. Adettir, yeni gelene sorar mahkumlar. Suçun ne kardeş? Kaç sene yedin? Musa ağabey ne der? Bir dilekçe, bir soru, bir talep, 8 yıl ceza. Dilekçe İçişleri Bakanlığı'na, talep eğer sakıncası yoksa aşağıda isim ve adresleri bulunan 7 kişi Türkiye Komünist Partisi'ni kurmak istiyoruz, saygılarımızla. Yıl 1980, ortalık karışık, darbenin eli kulağında. Murada ermek için sabah eden dervişler yemeğin pişmesini bekliyorlar. Dilekçe sümen altına alınmıştır, olumlu olumsuz yanıt yok. Ne zamanki darbe olmuştur, hemencecik muhbir bürokratlar aferin almak, bir yer kapmak, en azından yerlerini korumak için dilekçeyi sabreden dervişlere iletirler. Sorguya suale gerek yok, 8 yıl ceza. Pekala bunun içinde provokasyon yok mu? Olmaz olur mu? Bir zaman İsmet Paşa dememiş miydi? 3 solcu bir arada olamaz, olursa bilin ki biri polistir. 7 kişiden ikisi buhar olur, arasalar da bulunmaz ya da aranmaz. Geride kalanlar hapishanede günah çıkarırlar. Eşi dostu suçlayarak cezalarının indirimine çalışırlar. Birlikte kurdukları şirketin borçlarını da Musa ağabeye yıkarak. Cezasını onuruyla tamamlayan Musa ağabey sevdiklerinin isteği ve ısrarı üzerine anılarını yazmaya koyulur. Bir, bir derken 6 yapıt dizilir üst üste. Okuması su içmek gibi kolay, yazılması 70 yıl yol almak kadar zor. Bu kitaplar sosyologlar, sosyoloji araştırmacısı ve doktora öğrencileri için birer hazine değerinde. Ayrıca öğretmen örgütlerinde çalışan üyeler için, köylerde çalışan öğretmenler için birer kaynak kitap. Bu yapıtlar arasında Hamdi Konur ağabeyimizi anlatan biyografik eser, bir aydınlık ağacı Kadir Bilirliğin içtenlikle, sevgiyle duyarak, çoğu olayları birlikte yaşayarak yazılmış belgeseli. Hamdi ağabeyi tanıdıktan sonra unutan bir insan olacağına ihtimal vermek olası değil. Ömrü boyu edindiği birikimiyle, müzik eğitimine katkısıyla kılı kırk yararak, Nikitin'den çevirdiği ekonomi politik yapıtıyla, öğretmen örgütlerinde ilerlemiş yaşına rağmen, şehir şehir, kasaba kasaba dolaşarak, açık oturumlar, söyleşiler düzenleyerek yaptığı çalışmalarla nasıl unutulur? Özgürlüğün, yurtseverliğin, dürüstlüğün, işçi sınıfı kardeşliğinin simgesi olmuş bu güzel insan, Musa ağabeyin anlatımıyla hapishanede mahkum, istasyonda hamal, Ankara'da taksi şoförü, gazeteci, yazar, çevirmen, Cumhurbaşkanlığı Filarmoni Orkestrası'nda çalışırken Beethoven'ın, Schiller'in dizelerinden bestelediği 9. senfoninin ülkemizdeki ilk tenoru, Gazi Mustafa Kemal'in kutlamasına erişmiş ve simgeleşmiş bir Hamdi Konur'u kitaplaştırmış olan Musa ağabey yalnız bu yapıtıyla bile kutlanmaya değer. Ya o Keçiören'deki bahçeli şirin ev? Yakınları dostları bilir. Musa ağabeyin yapıtları arasına kattığı evi kısaca da olsa anlatmadan geçmek eksiklik olur. Yaptırdığı değil, bizzat kendinin ustalığı yanında eşi Ayşe ablanın 3 kızıyla birlikte Keçiören'deki o güzelim evi nasıl yaptıklarının tanığıyım. Sık sık uğrar ve çalışmalarını hayranlıkla izlerdim. Necla en büyük kızı Konya Öğretmen Okulu'nda öğrenciliği sırasında solcu olduğu suçlamasıyla gözetim altına alınmıştı. Necla'ya takılmıştım. Hapiste yatmak mı, ev yapmak mı zor demiştim. Yanıt yerine ellerinin içini göstermekle yetinmişti. O gün akşamda bizde toplanmış ve bu soruyla ilişkisi nedeniyle Nazım'ın Yapıyla Yapıcılar şiirini okumuştum. Yapıcılar türkü söylüyor. Yapı türkü söyler gibi yükselmiyor ama. Bu iş biraz daha zor. Yapıcıların yüreği bayram yeri gibi cıvıl cıvıl. Ama yapı yeri bayram yeri değil. Yapı yeri toz toprak, çamur kar. Yapı yerine ayağın burkulur, ellerin kanar. Yapı yerinde ne çay her zaman şekerli, her zaman sıcak. Ne ekmek her zaman pamuk gibi yumuşak. Ne herkes kahraman, ne dostlar vefalı her zaman. Türkü söyler gibi yapılmıyor yapı. Bu iş biraz daha zor. Zor mor ama yapı yükseliyor, yükseliyor. Saksılar konuldu pencerelere, alt katlarından. İlk balkonlara güneşi taşıyor kuşlar kanatlarında. Bir yürek çarpıntısı var her putrelinde, her tuğlasında, her kerpicinde. Yükseliyor, yükseliyor, yükseliyor yapı kan ter içinde. Ayşe abla, Aydın dedi, kim bu adam, nereden biliyor ki bunları, ne güzel demiş. Musa ağabey, o adam dediğin koca Nazım, bilmez mi? Yokluk ve yoksulluk içinde tek maaşla yapılan, o zaman tek katlı, şimdi 3 katlı ev, kim bilir kaç dostu, sağlam, hasta, sakat, kaç garibanı konuk etti, yenildi, içildi. Musa ağabey bypasslı, bu kez daha tehlikelisini yaşamış. Emekçiler için konuşmacı olarak çağrıldığı toplantıda söyleşi yaparken yığılıp kalmış. Hemen yoğun bakıma kaldırmışlar. Bana telefonla sevgili dostumuz Ozan Recep bulup bildirdi. Hemen Ayşe ablayı aradım. Gelme dedi, bizi bile görüştürmüyorlar. Kızım doktor olduğundan yalnız ona izin veriyorlar. Sonra tekrar Recep Bulut'u aradım. O da Keçiören'de oturuyor ve de yüreğine takılı pille yaşıyor. Musa tehlikeyi bir ölçüde atlatmış. Ona da benimki gibi pil takacaklarmış dedi. Fevzi Çimen arkadaşımızın ölümü, Musa ağabeyin durumu sarstı beni. Eşim Neriman'ın zoruyla İstanbul'da yaşayan çocuklarımın ısrarıyla gerekli yerlere göründüm. Bir hafta sonra Ankara'ya geldim. Sevgili öğrencim Sami Büyükşahin ile birlikte Musa ağabeyi evinde ziyaret ettik. Oradan birlikte ortak dostumuz sevgili Recep Bulut'a gittik. Recep Bulut her zamanki inceliği ve nezaketiyle bizi aşağıda karşıladı. Geçmişten günümüze, hatta geleceğe doğru güzel şeylerden söz ettik. Yüreklerimizi unutarak yüreklendik. Kalktık Musa ağabeyi eve bırakırken, Aydın epeydir birlikte rakı içmiyoruz. Bir rakı çeksek ha, ne dersin? Şimdi benim dönmem gerekli, bir daha gelişime söz. Ayşe abla, evdeki küçük odan yıl oldu seni bekliyor. Boşuna mı yaptırdın bize o odayı dedi. Kucaklaşıp ayrıldık. Sami beni Cemalettin'e bıraktı. Cemalettin ile de epeydir görüşemiyorduk. Birbirimizi çok özlemiştik. Çocukluk arkadaşım. Laf lafı açtı, içkiyi fazla kaçırmışız. Tabii otobüsü de kaçırdık. Cebimdeki 2 biletle İstanbul'a döndüm. Bu yazıyı uzattığımın ayırdındayım. İmralı Adada son günle bitirmek istiyorum. Önce bir anı. Musa ağabeyin İmralı'ya sevki görüşmemizi kolayladı. İstanbul Karaköy'den İmralı'ya haftada bir cuma günü vapur kalkar. Bu vapur İmralı'ya uğrar, ziyaretçileri postayı bırakır. Mudanya'ya kadar yoluna devam eder. Akşam dönüşte ziyaretçileri alır, doğru Karaköy'e götürürdü. Yine öyle oldu. Vapurdan indik, iskelede alışılmadık bir kalabalık. Her zaman aranmaz, üst baş aranıyor, kimlikler denetleniyor. Sonra da hep olduğu gibi ziyaretçiler anonsla mahkumlara duyuruluyor. Aramanın son kertesinde bir büyük pet şişesini havaya kaldıran gardiyan ağzındaki yudumu denize puflayarak yüzüne ekşitti. Arkasından "Vodka!" diye çığlık attı. Tüm gözler gardiyan ve elindeki pet şişeye çevrildi. Adanın müdürü "Kiminse bu şişe söylesin!" dedi. Bir sessizlik oldu. "Benim!" dedim. Savcı "Bu kişiyi tecrite koyun!" dedi. Gardiyanlardan biri kolumdan tutup götürdü. Olay şöyle gelişmişti. Yılmaz Attila İmralı'ya bir gelişinde bir büyük pet şişenin yarısına kadar vodka koymuş. Vişne suyuyla tamamlamış, yemekte birlikte içmişler. Musa'nın arkadaşları Felek'ten bir gün çaldık diye sevinmişler. Bu işi bir de biz yapalım dedik. Aksilik ya, o gün bir uyuşturucu ihbarı üzerine sivil polisler arama yapıyormuş. Amorti bize vurdu. Ben tecritte bekliyorum. Anonsla ismim okunduğu için Musa ağabey fellik fellik beni arıyormuş ziyaretçiler arasında. Ziyaretçiler birbirlerini tanımazlar ki. İdarede ben içerideyim, o dışarıda. Olayı kısaca ona da anlattım. Sakın canını sıkma dedi, birazdan geleceğim. Bir saat sonra bir başkası geldi. Ben İbrahim dedi, sizi tanıyorum. Kitaplarınızı emmi aracılığıyla okudum. Ben de sizi gıyaben tanıyorum. Musa ağabey epeyce sözünü etti. İstanbul'un sayılı kabadayıları ziyaretine gelirdi İbrahim'in. Bir keresinde vapurda adamlarıyla birlikte Dündar Kılıç'ı görmüştüm. Onlar ziyaretçiler arasında bulunmazlardı. Doğruya revire giderlermiş. İbrahim'i orada ziyaret ederlermiş. İbrahim İzmir'de Çerkez İbrahim lakabıyla ün yapmış, bir cinayet olayından buradaymış ve cezasını bitirmek üzereymiş. O nedenle sanıyorum 2 ya da 3 adamı suç işleyip onun bulunduğu İmralı'ya naklini yaptırmışlar. Onun kolcusu olarak yatıyorlardı. Musa ağabey onlarla da tanıştırdı beni, saygılı kişilerdi. İskelede gardiyana o şişenin bana gönderildiğini deyiverseydin ya dedi. Aklımın ucundan bile geçmedi dedim. Azıcık daha sabret dedi, teftiş bitiyor, seni buradan alacağız. Gerçekten de öyle oldu. Az sonra savcının odasına götürüldüm. Nerede oturduğumu, ne iş yaptığımı, Musa Uysal'ın nesi olduğumu Çerkez İbrahim'i sordu, yanıtladım. Böyle bir iş olsun istemezdik ama olağan dışı bir durumla karşılaştınız. Hadi git, emmiler seni bekliyor. Vapur gelmeden görüşün dedi. Teşekkür ettim, el sıkıştık. Musa ağabeyin cezası bitti, tahliye olacak. Ayşe abla, 3 kızı, oğlu, akrabalarından Yusuf Büyük Başaran, toprağı bol olsun, ailesi cümbür cemaat vapurdan indik. Sarılmalar, öpüşmeler, koklaşmalar gırla gidiyor. Vapurun üstünde pike yapan martıların çığlıkları özgürlük türkülerine karışıyor. Kalanlara mendil salla, el salla. Mudanya yolcuları, vapur kalkıyor yerlerinize. Musa ağabeyin valizini kaptık, vapura bineceğiz telaşıyla az daha denizi boyluyorduk. Savcıyla hapishane müdürü geldi, vapurun hareketi durduruldu. Musa ağabeyi yanlarına çağırdılar. Ben de onlara hoşça kalın demek için aşağı indim. Yanlarına yaklaştım, müdür üzüntülü bir sesle "Musa bey" dedi, "savcı beyle çok üzgünüz, sizi bırakamıyoruz, tahliyeniz ertelendi." Donup kalıyoruz. Nedenini soruyor Musa ağabey, savcı yanıtlıyor. "Başka suçtan aranıyormuşsunuz, tel emri yeni geldi." Allah Allah, ne suçuymuş bu? Böyle bir suçum olsa şimdiye deyim beni bulamazlar mıydı? Kaçak olamam, yerim burası, elinizdeyim. Bu işin içinde bir iş var savcı bey. Bilemem, bize gelen bilgi bu kadar. Tabii şimdilik bu kadar, gerisini öğreneceğiz. Bu kez ben soruyorum. Peki savcı bey, bu işi araştırmak için nereye başvuracağız? Burası Mudanya savcılığına bağlı ama biliyorsunuz bugün cumartesi tatil, yarın da öyle. Savcıyı makamında bulamazsınız. İyisi mi sizler de burada ziyaretçi olarak kalın, bu vapurla akşam İstanbul'a dönersiniz. Ya Musa Uysal? Dedik ya, o burada kalacak. Mudanya'dayız. Mudanya kazan, biz kepçe, 3 koldan savcıyı arıyor, evini soruyoruz. Arayan bulur demişler, öğrendik yerini. Yusuf konuşacak savcıyla, yakın akrabasıyım diyecek, öyledir de. Aklıma takılan bir sözü aktarıyorum Yusuf'a. Ünlü İtalyan cezacısının Bakarya isimli kitabından bir sözü. Suçsuz bir insanı bir gün hapiste tutacağınıza bir idam mahkumunu salıvermek evladır. Bu söz şöyle de söylenmez mi? Cezasını doldurmuş bir mahkumu bir gün daha tutmak, infaz etmek gibi bir şey. Yusuf bunu savcı beye söylesem mi diyor. Ukalalık etme, bunu senden mi öğrencilerse iş sarpa sarar. Bağışla beni savcı bey ama diyerek giriş yaparak. Sen bilirsin, oradaki havaya bağlı. Yusuf Bursa'da basın ilan kurumu şube müdürü. Girişken, sempatik, Musa amcasını babası gibi sever. Çevresi oldukça geniş. Olayı aktarıyor savcıya. Sözlerden çok el kol yüz hareketleriyle yardım diliyor. Savcı gülümseyen bir tavırla, tansiyonunuz var mı diye sorar. Yusuf duralar, adam savcı değil doktor olmasın. Yüzüne kan oturdu delikanlı, telaşlanma. Birini kurtarırken seni kaybetmeyelim. Tamam, anladım. Mudanya vapurunu kaçırırsak bir hafta beklemek gerekiyor sayın savcım. Aranan mahkumun yaşına, anasının babasının adına, sanına bakar. Sizin Musa Uysal'la karşılaştırırız. Birazcık sabret. Araştırır. Tamam der. Bu Musa o Musa değil. Derhal tahliye olması gerekir. Ama vapur? Telefon yok mu evlat? Ayrıntılı yazı postada deriz. Hadi artık siz kaçırmayın vapuru. Geçmiş olsun. Vapurun kalkmasına daha yarım saat var. Aynı heyecan ve telaşla durumu anlattı Yusuf. Yine de ya olmazsa diye bir kuşku taşıyoruz. Ayşe abla, biz gitmeyelim. Aksilik çıkarsa dayanamam. Biz Bursa'ya dönelim. Aydın nasıl olsa İstanbul'a dönecek. Musa bırakılmışsa alır götürür İstanbul'a. Bize de telefon ederler. Anlaştık mı? Anlaştık. İnşallah hayırlı haberler alırız. Vapurdan iner inmez telefon eder. Haberi sizlere ulaştırırız. Vapur demir atmadan önce onun ak saçlarını görüyorum. İmralı iskelesinde Adalet Bakanlığı kamçılarının kalabalığı. Bu kalabalık içinde çantası elinde yalnız bir adam, sevinçten heyecandan yüreği küt küt atarak, geride kalan mahkum arkadaşlarının hüznüyle onlara el sallayarak vapurun iskeleye yanaşmasını bekliyor. Gözleriyle beni arayarak. 15. ayrımın sonu. Sayfa 187.